Ayrım 11. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 71. Sadun'a gelince, akıllı insanla akılsız insanın öyküsünü sık sık tekrarlamasına, akılsız olmadığı kanıtlanmasına karşın ve de ödediği ağır bedellere rağmen ders almamakta direnerek, belirli huylarını yaşamının sonuna kadar sürdürecek. İşte bu da onun çok özgün ve çarpıcı kişiliği. Oysa çok sevdiği öyküye göre, akılsız insan bir hata yapar, bundan hiçbir şey öğrenmez ve yine benzeri hatalar yapmaya devam eder. Zeki insan bir hata yapınca bundan ders alır ve bir daha tekrarlamaz. Akıllı kişi ise ötekilerin hatalarını dikkatle gözleyerek hiç hata yapmaz. Tabii neyin hata ve yanlış, neyin doğru olduğu da kişisel, kapsamlı bir tartışma konusu. Yüce Mevlana ise olgun, hoşgörülü felsefesini yukarıdaki öykünün akılcı ama dar çerçevesinin dışına engine yayarak kişi hata yapmalıdır ki öğrensin, tekrar denesin der. Onun geniş açılı görüşü, derya gibi anlayışı şüphesiz çok daha insani ve evrensel. Evet, insanoğlunun tüm önerilere karşın küçük büyük hata yapmaması olası değildir. Kuldur beşer, eyler hata dörde beşer. Öte yandan vermesi en kolay, alması en güç şeyin öğüt olduğu ve pazara çıkartıldığında herkesin kendi aklını seçtiği de değişmez bir gerçektir. Mehmet ara sıra uğrayıp bizi neşelendiriyor. Bu durumdan nasıl etkilendiğini anlamak mümkün değil. Sadun'a güveni sarsılmamış görünüyor. Şu anda yaşananlara petrolcülüğün bir parçası ve ülke şartlarının sonucu gözüyle bakıyor gibi. Gerektiğinde anasına moral vererek onu güldürmenin daima bir yolunu bulmuştur. Bu açıdan çok verici ve anlayışlı olup gergin durumu hemen gevşetmenin çaresini iyi bilir. Aslında kendisi de pek mutlu sayılmaz o ara. Notlarının iyi olmasına karşın mühendisliği sevemiyor bir türlü. Üstelik askeri yönetimi üniversiteye yansıyan sıkı denetimi, öğrencilerin sürekli aranması, sorgulanması gibi güvensizlik göstergesi tutumlar onu bunaltmakta. Yılbaşına doğru bir yerden biraz para geliyor. Rakıya hasret kalmışız ve alacak paramız olsa da piyasada bulunmuyor. Bir sabah Sadun, sekreterlik görevini üstlenmiş kadınına tekel genel müdürünü aramasını söylüyor. Karşılıklı iki sekreter telefonda bağlantıyı sağlayınca gürül gürül sesi büroda yankılanıyor. Beyefendi, nedir bu rezalet? Yabancı konuklarım geliyor, iki kadeh rakı ikram edemiyorum. Rica ederim bir çare bulun. Hay hay beyefendi, emredin. Estağfurullah, bir kasa altın baş mümkün mü? Tabii efendim, biraz sonra hazırdır. Sağ olun. Odacıyı gönderip aldırtacağım. Bir saat sonra bizzat kendisi genel müdürün odacısı sıfatıyla gidiyor, rakıları alıp gülerek dönüyor. Biraz peynir, zeytin ve pastırmayla metal ofis masasında içtiğimiz o rakının keyfi bir başka oluyor. Bu tükenmez iyimserlik, şartlara meydan okuyuş ve beceri karşısında şöyle bir silkeleniyor, tekrar güçleniyorum. Yeni yıla taptaze umutlar ve iyi dileklerle giriyoruz. Birlikteyiz, aşığız, sağlıklıyız, paylaşacak rakımız, mezemiz ve de sıcacık bir yatağımız var. Daha ne isteriz? Aslında isteriz tabii. Öncelikle 24 saati büroda geçirme zorunluluğundan kurtulmak isteriz. Çalışırken iyi, güzel, rahat gelen ofis eşyaları, sert iskemle ve koltuklar, soğuk floresan ışıklar, çalışma bittikten sonra çok çirkin görünüyor. Bir yuvanın yumuşak koltuklarını, tatlı ışık yayan abajurlarını, kısacası sıcak havasını özlüyoruz. Uzun sohbetlerle günün stresini attığımız derli toplu, temiz örtülü bir rakı sofrasına hasret kalmışız. Birbirimize destek olmaya, birbirimizden güç almaya çabalıyoruz ama ikimiz de bunu almışız. Sattığımız dairenin önden geçtikçe burnumun direği sızlıyor. Keşke direnseydim diyerek o zamanki zaafımı kızıyorum. İşte tam o sıralarda bıçak kemiğe dayanmışken istediğimizden de fazlası gerçekleşiyor. Görevi nedeniyle ailesiyle birlikte uzunca bir süre için Kanada'ya gidecek olan Uğur Ersoy, bebek sırtlarındaki dairelerini bir yabancıya kiralamak veya boş bırakmaktansa bize emanet etmeyi öneriyor. Bu çok asil, güven ve insanlık simgesi bir jest. Ne zaman ödeyebileceğimiz hiç belli olmayan, sembolik bir kira mukabili o muhteşem manzaralı, sevimli, dayalı döşeli çatı katına taşınıyoruz. Aylar süren ev özleminden sonra böylesine güzel bir mekana kavuşmak düşlerimizin de ötesinde. Bina yüksekte olduğundan, çevredeki beton yapılaşma gözleri rahatsız etmiyor, sadece uzaktan masmavi görünen boğaz, olanca ihtişamıyla önümüzde uzanmakta. Yılların deniz özlemini, günün her saatinde değişik bir havaya bürünen o doyumsuz güzelliği seyrederek gideriyoruz. Çok erken kalkan Sadun, güneş doğmadan önce gökyüzüne yayılan renk cümbüşünün hassas makinesiyle görüntülemeyi başarıyor. Yıllar sonra dostlarımız o terastan çekilmiş, alev alev gün doğuşu ve kandili sırtlarında tüm cazibesiyle salınan mehtap resimlerini görünce olamaz böyle bir şey diye haykırıyorlar. O sıralar petrolün ülke için önemi yeniden gündeme geldiğinden bazı dev sanayi kuruluşları bu konu üzerinde durmaya başlıyorlar. Sadun daha çocukluk çağındayken İzmir'de komşuları olan Eczacıbaşı kardeşlerle, özellikle de merhum Nejat Eczacıbaşı ve Koç topluluğundan petrolcülüğe özel bir ilgi duyan merhum Bernard Naum ile yakın bir ilişki içinde. Her ikisi de onlar için yepyeni bir saha olan petrol aramacılığına yönelme meylinde. Dürüstçe bilgilendirmek amacıyla bu işin bütün riskleri yetkililere açıkça anlatılmakta ama ilginç yönleri ve vatana hizmet ağırlığı da devamlı ortaya konmakta. Uzun süren çetin müzakereler sonunda girişime karar veriliyor. Aralarına bir de Amerikalı ortak alarak Sadun Çançar Başkanlığı'nda yeni bir kuruluşun, UEP'in ilk adımları atılıyor. Ön çalışmaları tamamlanmış, petrol sinyalleri veren Çalgan 101 kuyusu karşılığı her anlaşmada olduğu gibi topluca para alıyoruz. Şimdi derhal İngiltere'ye gidip Farnham'da kirası hala işleyen evin hayli birikmiş borcunu ödemek gerek. Derin bir soluk alıyorum, aylardır içimi kemiren sıkıntıdan ve ağır bir yükten nihayet kurtulacağım. Yaşlı ev sahibesi telefonda sesimizi duyunca çok şaşırıp telaşlanıyor. Döneceğimizden umudu keserek elimdeki imzalı belge doğrultusunda para edecek bazı kişisel eşyalarımızı satmaya başlamış, hala çok iyi durumda olan 3. el İngiliz arabası kârlı bir fiyata gitmiş. Telaş içindeki kadıncağız, yeni sattım, isterseniz geri alabilirim diye çırpınmakta. Oysa hiç sakıncası yok. Evi terk etmek üzere geldiğimizden arabayı zaten satacaktık. O sırada yaz tatili nedeniyle dönen evin asıl sahibi genç erkek, borcun tamamını aldığı gün teşekkür ederek gerçek bir mavi kan olduğunuzu kanıtladınız, sizleri hiç unutmayacağım diyor. Mavi kan, doğuştan asil olanlar için kullanılan İngilizce bir deyimdir. Sadece bu sözleri duymak bile, özellikle Sadun için ödenen bedele değiyor. O küçük kasabada Türk'ün sıfatı asil veya melek olarak anılacak bundan böyle. Kendi özel eşyalarımızı getirdikten sonra Bebek'teki yaşam daha da keyifli oluyor. Sadun iş günlerini Ankara'da WEP'nin kuruluş hazırlıklarıyla geçirip hafta sonları dönüyor. Boğaza karşı birlikte yudumlanan iki kadeh rakı ve eşsiz deniz ürünleriyle geride kalan zor günün acısını çıkartarak anlatılmaz haz duyuyoruz. Bu haz hem oradaki ortamın nimetlerinden hem de el ele kazanılan bir meydan muharebesi keyfinden kaynaklanmakta, devam etmekte olan asıl savaş için bize taze güç vermekte. Bebek'le yalnız kaldığımda yıllar sonra bir turist gibi gezerek İstanbul'u tekrar keşfetme olanağı buluyorum. Bu yeni keşif gezilerimde en çok aile bireylerinin çabalarıyla gerçekleşmiş eskiyi, töreleri yaşatan Sadber Kanım Müzesi ve Kapalı Çarşı esnafının batıda asla görülemeyecek sıcak tutumundan etkileniyorum. Sık sık ziyaret ettiğim Bedesten ve Eski Çarşı bölümünün daracık aralıklarındaki içinde hazineler saklı küçük dükkanlarından birine müşteri olarak gidiyorum bir sabah. Orada eskiden tanıdığım bir Ermeni kuyumcu ustasına çok özel bir siparişim var. Erken geldiğim için o dükkan henüz açılmamış ama bitişikteki açık, sahibi temizlik yapmakta. Benim bakındığımı görüp ne istediğimi öğrenince hemen dışarı bir iskemle çıkartıp oturarak beklememi söylüyor. Tam o sırada ince belli bardaklarda tavşan kanı çaylarla çaycı geçmekte. Aynı esnaf misafire bir bardak çay ikram edince rakip dükkana gelmiş bir müşteriye gösterilen bu insani ilgi beni duygulandırıyor. Evet, İstanbul hayli yozlaşmış, eski özellikleri büyük ölçüde yitirilmiş ama işte esnaf arasında hala böyle güzel ve gerçek misafirperver insanlar yaşamakta. Bu ilginç kentin çeşitli yüzlerini yansıtan İngilizce bir yazı yazıp şansımı tekrar denemeliyim. Çok özel siparişe gelince bu bir kravat iğnesi. Başarısızlıkla sonuçlanan ilk evliliğimden sonra o kadar korkak ve kötümser bir ruh haline düşmüştüm ki bir süre için batıl inançlara, uğur taşlarına sığınır olmuştum. Yeni yakaladığım mutluluk göze gelir endişesiyle hiç sevmediğim halde kendimi Yengeç Burcu'nun uğur taşı, yakut bir alyans incilerim zaten vardı. Sadun'a da Balık Burcu'nun uğur taşı, akvamarin bir kravat iğnesi yaptırmıştım. Onun genelde giydiği gri ve lacivert tonlarıyla çok güzel uyum sağlayan bu ineği ikimiz de çok severdik. Ne var ki son yolculuklarından birinde onu kaybetmiş ve çok üzülmüştü. İşte şimdi aynı kuyumcuya bir yenisini ısmarlayarak sürpriz yapacağım. Siparişin hazır olduğu gün almaya birlikte gidiyoruz. Çocuk gibi sevinen Sadun iğneyi incelerken ben de iç içindeki mine ve zümrüt karışımı değişik ve çok ince işçiliği olan eski bir broşu hayranlıkla seyretmekteyim. İlgimi gören kuyumcu, dedemin bir eseridir, çok güzeldir diyerek yüzüğüyle takım broşu yakından göstermek için çıkartıyor. Yüzümdeki ifadeyi gören Sadun açısından olay bitmiştir. O takım mutlaka alınacaktır. Gerçekten de tüm direnmelerime karşın hemen fiyatta anlaşıp alınıyor. Parasal durumumuz henüz düzelmekte. Böyle bir harcamanın hiç sırası değil ama Sadun'un cömertliğini, beni memnun etme coşkusunu frenlemek imkansız. Kişiliğim farklı olsaydı, onun bu hiç bitmeyen zaafından defalarca yararlanarak muhteşem bir mücevher koleksiyonu sahibi olabilirdim. Veya ölçüsüz cömertliğini kötüye kullanıp yakınlarının da uyarılarına kulak vererek bir kenara önemli miktarda para koyabilirdim. Belki de müşterek iyiliğimiz açısından bunu yapmalıydım. Ama aklımdan bile geçmedi. Bizim paylaştığımız duyguların yüceliği yanında maddi değerler çok anlamsız kalıyordu gözümde. Anlaşılan, aşkın gözü kördür dedikleri ruh hali bu. Çalgan 101 sondajı 1983 Haziran'da başlayıp, sorunsuz devam ederek Ağustos sonunda kuru kuyu kararıyla kapatılıyor. Başlangıçtaki tüm uyarılara karşın olumsuz sonuç bu heyecanı, ilk kez yaşayan iki Türk sanayi devi üzerinde tam bir şok etkisi yapıyor. Onlar bir koyup 3-5 almaya alışmışlar. Bu yenilgiyi bir türlü hazmedemiyor ve petrolcülükten çekilme kararı alıyorlar. İş adamıydı onlar, suçlanamazlardı. Lakin gönül biraz daha özverili olmalarını, bir iki sondaj daha gerçekleştirmelerini isterdi. Başlamasıyla bitmesi bir olan yeni kuruluşun tasfiyesi işlemlerinden sonra Sadun, savaşına yalnız devam etmek üzere başka bir büroya taşınıyor. Yine durgun bir döneme girildiğinden bebekte daha uzun kalarak İngiltere'den getirdiğimiz Bernina dikiş makinesi başında kendisine kasketiyle takım ekose gömlek dikmekte. İşler ne zaman sarpa sarsa, yeni olanaklar tasarlamaya başlasa, titizlikle karelerini hiç bozmadan dört büyük cepli gömlek dikmeye girişirdi. İnanılmaz bir sabırla içi dışı tertemiz tam bir profesyonel işi takımları dikerken rahat düşünebilen kafasında yepyeni projeler oluşurdu. O arada hayatımıza renk katan çok güzel konuklarımız oluyor. Sadun'un oğlu Kemal, Kanadalı karısı ve pek tatlı 2 yaşındaki kızıyla Türkiye'ye geliyor. Çalışmakta olduğu Kanada şirketi, SEKA tesislerinin elektrik donatım işlerini almış. Bizi ziyaretleri küçük kızın şirinliği sayesinde tam bir cümbüşe dönüşüyor. Hem çok güzel hem de sıcakkanlı bir çocuk, tombul, mısır püskülü saçlı. Kıvırcık kirpiklerin çevrelediği koyu mavi cıvıl cıvıl gözleri var. Ne verilse iştahlı yiyor, yere düşse bile gülerek kalkıyor. Evdeki en yetkili kişinin dede olduğunun farkında. Bir şey istediği veya cezadan kurtulmayı planladığı an hemen ona sokulup en sevimli ifadesini takınarak "Merhaba dede" diyor. Bildiği yegane Türkçe kelimeler bunlar. Çok kısa bir süre için bile olsa Sadun'a hayatında tadacağı ilk ve son torun keyfini yaşatıyor. Ertesi yazı Mehmet'le birlikte geçiriyoruz. Tanınmış bir firmanın şehir dışındaki fabrikasında staj yapacak. İstanbul trafiğinde gidiş dönüş her gün 4 saatini yollarda harcayarak eziyetli stajı tamamlıyor ama bu deneyim onun makine mühendisliğinin başlamadan bitmesine neden oluyor. Fabrikada yaşadıkları veya gözledikleri zaten bir türlü sevemediği mühendislikten büsbütün soğumasına yol açtığından nükleer enerji konusunda master yapmaya karar vermesine neden oluyor. Tatsız staj deneyimi dışında bebekte o güzel evde olmaktan mutluyuz. Elinde fotoğraf makinesi, hayran kaldığı manzaranın farklı açılardan resimlerini çekip duruyor. Akşamları terasta aheste aheste rakı içiyoruz. Hafta sonları Sadun'la birlikte marangozluk yapıyorlar. İngiltere'den gelen çeşitli aletlerden nasıl yararlanılacağı uygulamalı olarak gösteriliyor. Arada bir "Hey dikkat et mühendis efendi" diye takılan bir ses gürleyince gülümsüyor. Oğlumun bu çalışmalardan ileride yararlanacağının bilincindeyim. Nitekim uzun yıllar New York'ta kısıtlı olanaklarla yaşayan Mehmet, marangozluk becerisi ve deneyiminin çok faydasını görecek. Bu arada evin sahibi dostlarımız Kanada'dan dönüyor. Kendileri Ankara'da oturduğundan bir iki kez bebeğe gelerek oranın keyfini çıkartıp arkadaşlarıyla hasret gideriyorlar. Şimdi verilmesi gerekli bir karar eşiğindeyim. Oradaki yaşamın çok güzel olmasına karşın Sadun'un iş yeri Ankara'da olduğundan çoğu zaman yalnızım. Gerçi o bu muhteşem manzara karşısında dinlendiğini söylüyor ama her hafta sonu gidiş dönüş yorucu ve masraflı olmakta, daha da önemlisi dostlarımızın iyi niyetini istismar etmemek lazım. Bu daireyi gerçek değerinde yüksek bir fiyata kiralamak isteyebilir, gereksinim duyabilir ama bize asla söylemezler. Çünkü paradan çok dostluğa önem veren kişiler Ersoylar. Bu durumda ben ilk adımı atarak onlarla açıkça konuşup oradan ayrılmadan önce iyi bir kiracı bulmayı da öneriyorum. Önerim olumlu karşılanıyor ve hemen Amerikalı bir kiracı bulunuyor. İki küsur yılımızı geçirdiğimiz evden unutulmaz anılarla ayrılarak Ankara'ya dönüyoruz. Kısa süre yine bir oda ama daha iyi şartlarda kaldıktan sonra hemen bitişikte boşalan bir daireyi tutuyoruz. Bu, Sadun'u işe gidip gelirken vasıta derdinden kurtarıp zaman kazanmasını sağlayacak. Yeniden ev düşeceğimiz için topluca paraya ihtiyacımız olduğundan Ford Station arabayı satıyoruz. Neyse ki bu kez sadece büyük parça eşya gerekli. Bütçemiz yettiğince bir şeyler alarak belki lüks ve şık değil ama pekala rahat, sevimli bir yuva kuruyoruz. Şimdi kemerleri iyice sıkarak sürdüreceğiz yaşamımızı. Büroda sadece iki emektar ve vefakar yardımcı kaldığından Sadun'un mesaisi her zamankinden ağır. En azından üç kişinin işini yapmaya mecbur. Yeterli para veremediğimiz için doğru dürüst sekreter tutamadığımızdan, bulabildiklerimize ödenen düşük maaşı ben ücretsiz İngilizce dersleri vererek dengeliyorum. Bu vesileyle de çok sevdiğim öğretmenliğe tekrar başlamış oluyorum. Fakat şimdi koşullar gereği ve 50'ye dayanan yaşım deneyimiyle evde özel ders veriyor, bunun da bambaşka bir zevki olduğunu fark ediyorum. Değişik yaş ve çevrelerden oluşan öğrencilerimle çok olumlu iletişim kurmayı başararak dersten önce mutlaka biraz dertleşmeye özen gösteriyorum. Lise öğrencisi genç kızlar sınıf ortasında kendilerine salak diye bağırıp gururlarını inciten öğretmenlerinden, genç kadınlar anlayışsız kocalarından, ana babalar sorumsuz evlatlarından yakınıp duruyorlar. Benimle gerçekleşen bu kısa dertleşme birkaç avutucu veya uyarıcı söz terapi etkisi yaparak daha verimli bir çalışmaya zemin hazırlıyor. Faydalı olduğumu açıkça görerek seviniyorum ama en büyük mutluluğum dar gelirlilere, onların onurunu zedelememeye özen göstererek verdiğim ücretsiz dersler ve aldığım sonuçlar. Kapıcımızın Hacettepe Üniversitesi, istatistik bölümünde başarıyla okuyan ama İngilizceden sorunu olan kızı, son sınavında kolej mezunu arkadaşlarını geride bırakarak 100 üzerinden 100 aldığı müjdesini getirince, bu olağanüstü başarı karşısında sevinç gözyaşlarımı tutamıyorum. Çok dar olanaklarla yetişmiş, kabuğunu kırmak için çırpınan bu genç kızın tüm yaşamını değiştirecek bir ödül benim için. Bu arada bir kez tadını ve olumlu sonucunu aldığım yazı hevesim yeniden alevleniyor. Amerika'da iletişim kurmayı başardığım bir basın acentesine birkaç makale göndererek olumlu eleştiri alıyorum. Editörün, gözlemlerin çok iyi, hem kafan hem de kalbinle yazmayı biliyorsun sözleriyle cesaret buluyorum. Ancak zor bir şartları var. Propaganda niteliğinde yazı istemiyorlar. Ülkemin ve insanımın pes pembe bir resmini çizmek elbette olanaksız. Ama bilinmeyen veya görmezden gelinen güzelliklerini, erdemlerini belirtmeden de duramam. Bu soruna çareyi yabancı uyruklu yazarlardan naklettiğim bazı çarpıcı alıntılarda buluyorum. İşlerinde en çok sevdiğim ve birkaç kez kullandığım Avrupalı bir eleştirmene ait olan İslam Sanatları Müzesi'ni gezdiğinde çok etkilenen adam, savaş çadırlarında bile böylesine ince sanat eseri sergileyen bir millete barbar denemez diye haykırıyor. Elimden geldiğince özen göstererek yazdığım yaklaşık 2000 kelimelik 5 makaleyi satmayı başarıyorum ama kar gözetmeksizin non-profit çalışan acente iflas ettiğinden iletişim bitiyor. Tam o sırada büyük emek vererek tamamladığım Mevlana yazısını bir öneri üzerine Ankara Daily News gazetesine gönderiyorum. İlgi görerek ilk sayfada basılan bu yazıdan sonra 50 kadar makalem aynı gazete tarafından basılarak birçoğu yurt dışına ulaşıyor. Ufak çapta da olsa amacıma ulaşmanın rahatlığını duyuyorum. O sıralarda hiç hatırda olmayan bir olayın gerçekleşmesi yaşamıma bambaşka bir anlam katıyor. Shell şirketinin İstanbul merkezinde çalışan kardeşim Okan, 2 yıl için Diyarbakır'da görevlendiriliyor. Gidişinden kısa süre sonra hayli zamandır kısmi felçli olan karısı orada vefat ediyor. Acı haber Ankara'ya ulaştığında Sadun'un ilk sözleri, "Derhal kardeşinin yanına gitmelisin, gerektiği kadar yanında kal, bu zor günleri de onu yalnız bırakamazsın" oluyor. Böylesini ince düşünür, dertleri paylaşmak isterdi. Onun yoğun büro çalışmasına bir de ev sorumluluğu yükleyerek gidiyor ve tam 4 ay Diyarbakır'da kalıyorum. Okan'ın acısını paylaşmanın yanı sıra ilginç izlenimler ediniyorum orada. Türk Kürt birbirine karışmış, yıllardır dertleriyle baş başa bırakılmış, hor görülmüş, bu iyi yürekli, ezik insanlar beni derinden etkiliyor. Biraz ilgi, iki tatlı söz onları çocuk gibi sevindirmekte. Bunu hemen taksiye ilk binişimde fark ediyorum. İri kıyım, pala bıyık şoföre, ne güzel memleketiniz, ne candan insanlarınız var der demez. Adamın esmer yüzü ışıl ışıl oluveriyor, bembeyaz dişleri görünüyor. Biraz konuşunca, hele hele Ankara'dan gelmiş bir bayanın oraları beğenmesine büsbütün şaşırıp, neredeyse kul köle olacak hale dönüşüyor. Ve Okan'ın oturduğu yere varınca bir çekişmedir başlıyor. Şoför, misafirden para almamakta öylesine direniyor ki pes etmek zorunda kalıyorum. Ancak bir şartım var. Lisede okuyan ve özellikle İngilizceden sıkıntısı olan kızını hemen ertesi gün derse gönderecek. Böylece Diyarbakır'daki kısa süreli gönüllü öğretmenliğim sayıları her gün artan öğrencilerle başlamış oluyor. Kapıcı çocuklarının bile lise düzeyine gelmiş bazılarının üniversite beklemede olmaları sevindirici. En büyük eksikleri ve istekleri kitap olduğundan bir ara Ankara'ya döndüğümde evimizden ve arkadaşlarımdan toplayabildiğim çantalar dolusu her türden kitabı Diyarbakır'a götürerek ilgilenenlere dağıtıyorum. Sevinçleri anlatılır gibi değil. Shell şirketinin hemen şehir dışında çok bakımlı büyük bir yüzme havuzu, tenis kortları ve lokantası olan güzel bir tesisi var. Bu yüzme havuzu hafta arası her gün 5'e kadar hanımlara ve çocuklara, 5'ten sonra beylere açık. Hafta sonlarında kadın erkek karışık tüm şirket elemanları yararlanabilmekte. Yüzmeyi ve o bakımlı havuzu çok sevdiğimden, cumartesi günü de gitmek isteyince Okan, "Abla, rahatsız edilebilirsin," diyerek uyarıyor. Ama ben denemek istiyorum. Sorun çıkarsa kalkar eve döner. Havuza vardığımda başka kadın olmadığını, bir sürü delikanlının orayı istila ettiğini görüyorum. Hiç yadırgamamış havasında hepsine günaydın diyerek bir köşeye çekiliyorum. Gençler yeni yeni görmeye alıştıkları mayolu bayana, büyük bir şamatayla türlü gösteriler yapmakta, acemi yüzüşüyle bol miktarda su sıçratmaktalar. Az sonra yanlarına giderek, "Ne güzel yer burası," diyorum. Allah yapandan da, yüzme izni verenden de razı olsun. O kadar da büyük ki hepimize bol bol yer var. Siz gençlere eğlenmenize bakın ama bana sakin bir köşe bırakırsanız sevinirim. Buzağı kırılıp olay orada bitiyor. Çünkü onlara insanca davranılıp bir ricada bulunuyor. Az sonra ahbaplık ve çatbas İngilizce konuşma başlıyor. Hepsini ne kadar hevesli öğrenmeye. Artık her hafta sonu rahat rahat gidiyorum havuza. Beni karşıdan görür görmez gençler arasında bir hizmet yarışı başlıyor. Kimisi şezlongumu ayarlıyor, kimisi içecek bir şey koşturuyor. Hatta bir sabah anasının yaptığı işli köfteden getiren bile oluyor. Bu havuz başı sefalarında gözlenen en ilginç ve de o nispetle acı tablo, yabancı uyruklu üst düzey yönetici hanımları yerel halka, şoför ve garson ailelerine daha candan, daha hoşgörü davranırken aynı düzeydeki Türk hanımları acımasız ve yerlileri küçük gören bir tavır sergilemekte. Belki de o yüzden bazen rahatsız ediliyorlar. İnsanca davranış tabii ki her zaman bu kadar kolay ve olumlu sonuç vermiyor. Hele bir iki kuşak gerisi eğitimden de nasibini almadığı için kendisi konuşarak anlaşmayı bilmediğinden yumruğunu veya silahını konuşturmayı yeğlemekte. Okan gecenin bir vakti arazide meydana gelebilecek kargaşaya telsizle çağrıldığında devamlı başucunda duran tabancasını alarak gidiyor. Onu kullanmak zorunda hiç kalmadı ama yanında bulunmasının bile karşı taraf için kelimelerden çok daha fazla anlamı vardı. Yerli halk bir yandan vahşi ve ilkel davranış meyli gösterirken, diğer yandan da özellikle misafirlere karşı çağdaş ve candan bir tutum sergilemekte. Orada kaldığım 4 ay süresince misafirliğin bitmek bilmiyor. Okan ile sık sık gittiğimiz bahçeli lokantada genelde yegane bayan ben oluyorum ama kalabalık masalarda rakılarını içen erkekler yan dönüp bakmıyor bile. Olsa olsa hatırımı soruyorlar. Ben de rakımı içiyor, yadırganmıyorum. Çünkü misafirim, ayrıcalığım ve başlarının üstünde yerim var. Her gelişimizde masaya patronun ikramı büyük bir tabak meyve gelmekte ve Okan hesabı öderken güçlük çekmekte. Misafirden para almak ayıp. Nihayet hediyeler ve teşekkürlerle Diyarbakır'dan uğurlanıyorum. Orada ders verdiğim öğrenciler, yılbaşı bayram gibi özel günlerde beni telefonla arayarak eşsiz bir vefakarlık örneği gösteriyorlar. O zaman Sadun'un yıllar önce anlattığı gerçek bir olayı ibretle hatırlıyorum. Kamp şefi olarak petrolcülüğe ilk adımını attığı yıllarda Güneydoğu insanıyla çok yakın, güvenli bir ilişki kurmayı başarmış. Bir gece kamp sohbeti sırasında o yörenin şehmuzlarından biri bağlılığını vurgulamak için onun uğruna yapamayacağı bir şey olmadığını dile getirmekteymiş. Sadun biraz muziplik, biraz da merakla, "Git başbakanı vur desem vurur musun?" demiş. Havallah vururum beyim. Git Cumhurbaşkanı vur desen vurur musun? Havallah vururum beyim. Peki git ağanı vur desen vurur musun? Havallah seni vururum beyim. Bu insanların vefa borcu işte böylesine anlamlı. Ekmeğini yediği ağasına bağlılığı böylesine güçlüydü. O arada sömürülmüş bile olsa. 11. ayrımın sonu, sayfa 77.